Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Yeni bir programla karşınızdayız. Önemli haberlerimiz var. Bunların bazıları iPhone 10 ile ilgili olacak. iPhone 10'un Türkiye satış fiyatı daha önce açıklanmıştı. 6100 liradan başlayan ve kapasiteye göre 7500 liralara varan bir fiyatlandırması vardı. Ama satış tarihi belli değildi. Şimdi satış tarihi belli oldu. Önce şunu söyleyelim. Apple yeni nesil ürünlerini özellikle iPhone gibi rağbet gören ürünlerini piyasaya çıkarırken arz talep ve ortalama satış fiyatlarına, ortalama satış hareketlerine bakarak dünyayı farklı ülke ve bölgelere ayırıyor. Bunlar birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etap olarak sınıflandırılıyor. Birinci etapta Kuzey Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri, ikinci etapta Avrupa ülkelerinin geriye kalan bölümü ve uzak doğudaki bazı ülkeler ve üçüncü etapta da dünyanın geri kalanı oluyor. Biz de genelde üçüncü etapta oluyoruz. Burada da böyle oldu. Üçüncü etap içerisinde 13 farklı ülke var. Bu ülkelerden bir tanesi biz arkadaşlar. Önce ülkeleri söyleyeyim, daha sonra satış tarihinden bahsedeceğim. İşte Arnavutluk var, Bosna var, Kamboçya var, Kosova var, Makao Adası var, Makedonya var, Malezya var.
Şimdi bu ülkelerde bir şey söylemek istiyorum. Aralarındayız
yani. Güney Afrika var, Güney Kore var. Hani Güney Kore'yi biraz anlayabiliyorsun. Orada rekabet var. Samsung, LG vesaire ama tabii geriye kalan ülkeleri saydığımız zaman işte
yani kaç sırasından olayım Türkiye en sonda?
Efendim? Tabii burada alfabetik olarak bir sıralama durumu söz konusu ama ülkelere bakıldığı zaman tabii kendi içerisinde önemli ülkelerden var. Mesela Malezya bugün önemli ülkelerden bir tanesi. Nüfus ve ekonomi anlamında bakıldığı zaman. Güney Afrika keza yaban atılacak gibi değil ama tabii üçüncü etaptayız biz. Yani bu ülkelerle beraber 24 Kasım tarihi itibariyle ülkemizde satışa çıkacak iPhone 10.
Evet, çok heyecanlandık hep beraber. Yani 6100 lira, 6500 lira bandı. Benim en çok merak ettiğim şey, şimdi bu telefon satış rakamları açıklandığında bir alıp bakacağım listeye. Yani eğer ilk iki sırada görürsem, bundan sonra o telefon 3000 lira dediğimizde pahalı abi alamıyoruz falan diyen kitleyi şey yapacağım direkt. Filtre kısmını alacağım, onlar sessize alınsın. Yani orada net bir şekilde şunu göreceğiz. Telefon satışına bir etkisi yok.
Yani şey diye mi düşünüyorsun orada? Hani direkt 3000 liradan atıfta bulunduğun için sokakta röportajla bakarken hangi kanalı izliyorsun? Belgesel haber kanalı olmayı beklediğin zaman Survivor.
Aynen öyle, biraz öyle olacak. Ya şimdi arkadaşlar yanlış anlamayın, bu telefonun fiyatı ben sana net söyleyeyim.
Astronomik pahalı.
Aklı selim bir insanın ülkemizde yanlış anlaşılmasın bak, vicdanen rahatsızlık duymadan vereceği bir rakam değil. Yani şöyle bir şey var. Tamam, çok güzel bir telefon kullanırız. Bize örnek ürün gelir, şanslıyız. Bedava kullanma şansı ederiz. Severek kullanırız. Anlarım bak onları. Tamam, bir şey söylemiyorum ama ya arkadaş, bu telefon 2000 liralık telefonun yaptığından fazla ne yapıyor? Hiçbir şey yok. Yani bizim de ülkemizde allığı var. Yani ben kendim için düşünüyorum. Şu anda gitsem bu telefonu alsam şöyle bir eksiklik hissedersin. Bu telefonu alacağın yere git 4000 liralık bir telefon al. Yine üst seviye bir telefon. Geri kalanını bağışla abi.
4000 lira mı? 2500 lira.
Yok mesela diyorum.
Ha yani 2500 liraya OnePlus 5'i alırsın 4000 abi.
4000 lira diyorum gibi. Fiyata bak. 2000 lirasını bağışla diyorum. 3000 liralık al, 3000 lirasını bağışla. Madem böyle bir param var, böyle
da,
bir şey verebilecek.
Ya da eşin al. Günün sonu
kesin olan bir şey var. iPhone ölecek. Bak sana ne söyleyeyim. Benim
iPhone
tahminim o. iPhone 11 çıktığında değil. Şu anda şöyle bir şey var. iPhone'un Apple ekosistemi içinde baktığımızda bir sürü yeni özellik sunuyor. Nedir? İşte yüz tanıma geliyor, köşeden köşeye ekran kablosuz geliyor, şarj. Kablosuz şarj geliyor vesaire vesaire. İşte Apple iki kamerasında da optik stabilizasyon var. Apple ekosistemi için düşünürseniz Apple almak isteyen adamlar için güzel bir telefon gelişme olarak.
Apple tarafında iPhone 8 almama nedenidir.
Hayır, iPhone 8'in yeni
telefon yatırım yapacakları için.
Şimdi iPhone 8'e baktığımızda ise iPhone 7'nin 6'nın devamı olarak geldi. Gelecek sene bu değişecek. Gelecek sene iPhone 9 mu olur yoksa sadece iPhone olarak mı isimlendirilir bilmiyorum ama şu anki iPhone 8 gibi gördüğümüz telefon, o sınıftaki telefonu, bu özelliklerin hepsi gelecek.
Gelecek, aynen.
Ne olacak? Bu fiyata satmayacaklar ama bence.
Şimdi gelecek sene şeyi görmek lazım.
Yani elindeki iPhone'un patlayacak abi. Elinde sonunda fiyat patlayacak.
Şimdi şöyle bir durum var. Yani iPhone 8 ve 8 Plus aslında Apple'ın normal ürün değişim döngüsünde işte 7S ve 7S Plus olarak göreceğimiz telefonlarda 8'e yuvarladılar isimleri. Kendi içlerine farklı bir strateji uygulayarak. Üstüne bir de iPhone 10 da 10. yılda özel telefon olarak geldi. İsminin 10 olması zaten oradan kaynaklanıyor. Şimdi önümüzdeki sene çıkacak modellerin kaç model olarak artık bilmiyoruz. Çünkü iPhone 10'un...
Ben büyük ihtimalle iPhone diyecekler onlara ya direkt.
Şimdi şöyle bir şey var. iPhone 10'un Plus modelinin önümüzdeki sene çıkacağı konuşuluyor. Mesela daha büyük ekranlı bir versiyonunun. Şimdi ya tamamıyla iPhone'un tasarımına geçecek ve öyle ilerleyecek ya da mevcut tasarımda belki biraz daha yüzü olarak Touch ID ile koruyarak bir şekilde ilerlemeye devam edecek belli bir süre içinde.
Hiç şansı yok.
Günün sonunda şöyle bir durum var. Telefonların fiyatları çok pahalı. Türkiye koşullarında 6600. Ben 5000 lirayı da pahalı buluyorum. Note 8'in fiyatı da çok yüksek.
Çok
onu
pahalı
söyleyeyim.
Yani. Onlar alınacak cihazlar
değil. Bu zaten pahalı.
Yani.
Hani evet. Zamanında satılan Vertu'ları, işte Gray'den gelen Huawei, Porsche dizaynları bir tarafa bırakırsak eğer, her şeyde pahalı bir telefon. Daha sonrasında teknik servis konusunda maliyetli bir telefon, onu söyleyelim. Tabii ki takdirini...
Bu arada şunu söyleyeyim, bakın bu telefon kendi sınıfı içinde değerlendirirsek, fiyatı böyle 3000-5000 lira olsaydı mesela, şey derdik, o sınıftaki en iyi telefon derdim. Ama şu an için fiyatını bir kenara koyarsam hala güzel telefon. Kötü bir telefon değil. Ama sadece o fiyat çok yüksek. O fiyat hak etmiyor. Onu da söyleyeyim.
Evet, fiyat konusu zaten bizim burada hani evet, sorguladığımız, eleştirdiğimiz konu fiyat.
Yoksa bir teknoloji editörü olarak telefona baktığımda getirdiği yine yenilikler var. Yine kattığı ekstra bir şeyler var sektöre.
Yine şey de söyleyeyim ben ama şahsen. Hani ergonomi ve işlevsellikten bahsetmiyorum ama genel görünüm olarak Note 8 büyüktür bence iPhone'un. Note 8'i bence o çizgili dikdörtgenmiş tasarım. Yani ben şahsen daha çok hoşuma gidiyor.
Ben de bu tasarımı çok sevdim.
Değişken işte. Benim maçımda o yüzden köşe yaptılar. Benim daha çok hoşuma
gidiyor. Mesela Note 7 mi dersen, ben Note 7'yi de bunların üstüne koyarım. Ben de Note 7'nin ayrı yeri var.
Ergonomik anlamda o biraz daha avantajlı
bir telefon. Çok güzel bir telefondu. Bak hala ayrı yeri var.
Bir haber daha var. Bu da iPhone'un kar marjının çok yüksek olduğu yönünde. İlk çıkan haberlerde burada biraz farklı bir durum vardı. iPhone'un üretim maliyetlerinin $500 bulabildiği söyleniyordu ama son gelen raporlar gösteriyor ki $350 civarında bir maliyeti var. Birim maliyeti var.
Bu arada bu haberlerin %99'u atmosfera dayalı istatistikleri sitesinde yapılıyor.
Bunu araştıran bazı firmalar var. Mesela,
Foxconn'un muhasebesinde değilsem bunu bilmenin imkansız. Muhasebedeki adamların çoğu bile bilmiyor.
İşte bazıları belki de o taraftan bilgiler alıyor.
Bilemezsin.
IHS diye firma var. Bak, firma
Apple'ın
var.
Tarafında muhasebede, maliyet muhasebesinde değilsen, ürün maliyetini hesaplayan birimde değilsen bu konu hakkında konuşman imkansız abi.
Ya sonucunda şöyle bir şey var. Bir parçaya bir tarife çekersin.
Buradan durup parça fiyatlarına bakıp bir atış yaparım.
Şunu söyleyeceğiz. Şimdi mesela diyelim bir parça sensörü Sony'den alıyorsun. Sony'nin sensör için çektiği bir tarife vardır. Sonucunda bazı telefonlarda biliyorsun aynı sensör kullanılabilir. Burada donanım anlamında fark olmayabilir. Sony'nin orada fiyat çekerken firmaların tabii ki politikaları, duruşu ve adetlerine göre fiyatlar değişkenliği gösterebilir. Sen birisi olarak Sony'den aynı sensörden 1000 birim alırsın. Sana çektiği fiyat $100 olur. Ben 10.000 birim alırım. Bana çektiği fiyat $90 olabilir. O açıdan tabii ki bunlar gizli bilgiler. Firmalar açıklamadığı sürece tam fiyatı bilemeyiz ama bir takım işte pazardaki doneler çerçevesinde bazı tespitler var. Ona bakıldığı zaman en son gelen rakam öncekilere göre daha düşük maliyetten bahsediliyor. $450-$500 konuşulurken şimdi $350 düşünmüş durumda. Dolayısıyla o dönemde kar marjı konusunda farklı düşünceler vardı ama şimdi görünüyor ki bu telefon aynı zamanda Apple'ın kar marjı en yüksek telefonu. Çünkü iPhone 8, 8 Plus'larda...
Sektör Apple'a acırken şimdi birdenbire tekrar düşman hale geldi. Evet.
Çünkü bir ara şey konuşuyordu hani...
Zavallı yapıp dışında, karara kazanmayacak.
Aynen iPhone 8 Plus kadar karlı bir telefon olmayabilir. iPhone'un işte Samsung ekran için $200 istedi vesaire tarzında farklı şeyler vardı ama şu an görünüyor ki iPhone 8 Plus'la kıyaslandığınız zaman $70-$80 daha yüksek maliyetle çok çok daha yüksek bir fiyat isteniyor telefondan.
Yani Apple için üzülmenize gerek kalmadı. Onu ne söyledim? Adamlar para kazanmaya devam ediyor dostlar.
Şimdi tabii telefonun az önce ne dedik? Teknolojik olarak bakıldığı zaman
sektöre
katlı şeyler var. Güzel şeyler var. Arka arkaya iki haberden bahsedeceğiz. Bunlardan birisi ekranla ilgili, diğeri de kamerayla ilgili. Şimdi özellikle ekran konusunda genel kabul edilen bir kurum var. Bir enstitü var. O da Display Mate. Son birkaç yıldır özellikle Samsung'un telefonlarını hep örnek teşkil eden lider ekran teknolojisine sahip diye söylüyordu. Bu S7'lerde de öyleydi. Sonra S8'ler geldi. En son Note 8'in ekranı mükemmel dediler. Şimdi iPhone 10'un ekranına en iyi ekran tanımlamasını yapmışlar. Zaten temel teknoloji aslında Samsung'dan geliyor. Ama bakıldığı zaman tabii ki Apple diyor ki biz donanım ve yazılım seviyesinde bazı modifikasyonlar yaptık. Direkt Samsung'un başkasına verdi ya da kendi telefonlarını kullandı, paneli kullanmadık diyor ki bu Display Mate'de en iyi ekran bu telefonda yorumunu
şimdi
yapıyor.
Şimdi Apple'ın tarafında takdire şayan bir olay var. Sony'den sensörü alıp Sony'den kat ve kat, daha doğrusu bütün sektörden kat ve kat daha iyi fotoğraflar çektiler yıllıca. Nasıl yaptılar? Bunu Erdi çok kez açıkladı zaten. Onlar sadece zarı aldılar. Geri kalan bütün lenslerinden tutun da resim işleme motoruna kadar kendileri geliştirdiler.
Donanım öyle. Yazılım tarafında da kamera yazılım bölümünde 600-700 kişilik bir ekip çalışıyor. Toplamda sadece kameraya çalışan 1000 kişilik bir ekip var Apple içerisinde.
Düşünün yani. Şimdi mesela ekran kısmında da Samsung'dan ekran almakla kalmıyor adam. Diyor ki bunun beyaz sıkıntısı var mesela. Beyazı nasıl doğru yapabilirim diyor. Onun üstüne teknoloji geliştiriyor. Yani bir şey sürerken hep eksikleri kapatma yönünde de attığı adımlar var. Bu konuda gerçekten takdir ediyorum firmayı, sektöre kazandıkları. Neden? Bunlar bunu yapıyor, sonra diğerleri taklit ediyorlar. Bir şekilde geliyor. Sektörün hepsi toptan gelişiyor. Şimdi burada AMOLED ekranlardaki beyaz sıkıntısının çok büyük bir oranda gittiği konuşuluyor. Ama şöyle bir durum var. Mesela YouTube'da ilk başta bu telefonları birçok YouTuber'a dağıttılar. Adamlar Note'un ekranı hala daha iyi falan diye açıklama yapıyorlardı. Neden? Gözden bakıyor adam, orada bir şeyler söylemesi lazım. Apple'dan ürünü erken almanın yükünü de taşıyor. Çünkü iyi dese bu sefer kullanıcının tepkisini çekecek. O yükle ne yazık ki
yanlış yorumlarda
bulunanlar oldu. Ama testler gösterdi ki, bilimsel testler, daha iyi bir sonuç veriyor.
Evet, teknik olarak daha iyi bir ekran olduğunu, display mate bayağı bildiğiniz bilimsel araştırma seviyesinde detaylı olarak ölçümler yaparak bu kararı veriyor. Dediğimiz gibi zaten son birkaç yıldır da Samsung en iyisi diyordu. Tabii ki Note 8'in ekranı hala çok iyi. Hani Note 8'in
zaten ekranı, gözlediği gibi yani, zor alçıldığı için arkadaşlar da Note daha iyi dediler.
Yani dolayısıyla hani bu tarafta Note 8 sahibini çok üzecek ya da karamsarlayacak bir durum yok ama teknik olarak bakıldığı zaman her zaman birinin hani kıl payı farklı da olsa daha iyi olduğunu konuşursa.
Sen 5000 lira verdin, ay bu adam 6000 lira verdi, ekran daha iyi olacak.
Ve şey var, şimdi şey de söylemek lazım tabii ki. Şu an iPhone 10'da tek seçenek var. Ekran büyüdükçe bu deneyim nasıl olur onu bilmiyoruz ama OnePlus 5T modeli gelecek şimdi önümüzdeki hafta içerisinde. Onda da yine 18-19 görüntü oranına geçiliyor ve optik AMOLED tarafından yine Samsung'da çalışmışlar. OnePlus'ın CEO'sunun bir açıklaması var. Şu an diyor ki optik AMOLED bir panel istiyorsanız diyor, Samsung'dan başka yolunuz yok. En iyisi onlarda diyor. E bakıldığı zaman da zaten alan memnun, satan memnun. Samsung kendi ürününe...
Satan memnun.
Şimdi alan da baksana. Evet. Alanın ürününde en iyi ürün seçmişler. Evet. Bakıldığı zaman böyle bir durum var. İşte Google'ın Pixel 2'de yaşadığı sıkıntılar ortada. LG panel var mesela.
Her türlü bildiğiniz LG'deki bütün kronik sıkıntıların hepsi
ya
var
özellikle adamlarda. Büyük olan modelde
ekran yanması sıkıntısı
ekran
var ya.
Ekran yanması sıkıntısı var. Küçük olan modelde nispeten biraz daha az problem var ama şimdi onun da kamerasına geleceğiz birazdan. Konuşacağız
onlar
ama.
Onlar da screen falan olursa zaten.
Yani o tarafta da işte yani çok güzel bir telefon yaptı adamlar.
Google'ın telefonu bile ortada ya.
Gerçi V30'u da zaten getirmediler.
Getirmedi. Onda da var bir şey herhalde.
Gelecek
bilmiyorum.
İnşallah
gelir. Ya çok o telefonun telefon. O telefonun gelmesi lazım. Ya Android yani telefonda kullanan bir kitle var. O kitlenin o telefona tanışması lazım.
Çünkü şöyle bir gerçek var, onu söyleyelim. Şimdi Note 8'den bahsediyoruz değil mi? S8 Plus'tan bahsediyoruz. Android tarafında resmi olarak gelen ve hani onunla mukayese edebileceğim bir telefon yok.
Yok.
Net yok. Hani onu söyleyeyim.
Ben Android tarafında iddialıyım bu konuyu. Note'u sevmiyorsanız, Samsung telefonlardan eğer bir şekilde sizde böyle bir irite olduysanız alabileceğiniz en iyi cihaz ya şu anda net. Toplam paket olarak.
Ben hiç kullanmadım.
Ben de kullandım dediğin o mağazada elini alırsın. Oh, ne kadar güzel cihazmış dersin ya. Benimki de ondan ibaret.
Görüntü olarak çok iyi. Çok Samsung'daki iyi, evet. Mesela parmak izi hatasını yapmamışlar
bir
mesela.
Toplam pakette de sahip olduğu özellikler değil.
Özellikler değil. Tabii benim o tarafta hala şey iddiamda devam ediyor. Çinler, Xiaomi ve OnePlus çok iyi telefonlar onlar. Evet. Fiyat performans olarak da çok rekabetçiler ama bir V30'da tabii insan görmek istiyor. Hani LG'nin durumu ne olursa olsun onların da sonucunda o tarafta belli başka yatırımları var. G2'deki rüzgar doğru bir şekilde yönetilip ürünler sorunsuz bir şekilde gitseydi bugün başka bir LG'den bahsedebilirdim.
Yani HTC için de M7, M8'deki rüzgarı düzgün devam ettirselerdi daha farklı bir firma görürdük şimdi.
Şimdi satış rakamlarıyla ilgili bir takım grafikler var. 2017 tabii 2017 şu an bitmediği için bir takım tahminlere dayalı. HTC ve Sony'de, HTC de biraz daha fazla olmakla beraber grafik şöyle gidiyor. Yani dolayısıyla bu tabloda kim azalır dersen Sony ve HTC arasında hani orta vadede ikisinden birini ya da ikisini göremeyebiliriz. Grafik azalığını gösteriyor.
Sony için her sene öyle diyoruz. Onlar bize emekli edecekler bu zararla. Onlar zarar etmeye devam edecek. Biz senden emekli olacağız. Evden şey diyeceğiz torunumuza. Bunlar batar
bak,
falan diyeceğiz.
Kas Hiray, Sony'nin şu anki CEO'su kemerleri sıkabildiği kadar sıktı. Kar marjı, ellerimizde operasyonları kapattı.
PC'den pek zarar edememiş şu anda.
Şu an bayağı bir politika var. Sony PlayStation tarafı kârlı, film müzik tarafında işler tıkırında gidiyor anladığınız kadarıyla ama telefon tarafı hala kaybettiriyor. Şimdi o da bir yere kadar. Belli bir yerden sonra onu tolere edemeyebilirler.
Bak, sokaktaki adamı çevirelim, tamam mı? Birazcık telefondan anlasın. Şöyle mağazadaki telefonları falan biliyorsun. Sony'de ne sıkıntıda, ne kötüye gidiyor, neyi değiştirmeleri lazım desem tasarımdır adam. Yani bunu sokaktaki herhangi bir adam az çok telefondan anlasın söyler. CEO'ya birinin bu sokaktaki adamla tanıştırması, konuşturması lazım. Onun danışmanlarında sıkıntı var.
Danışmanlar da olabilir. Evet. Danışmanlar da çünkü o tasarım konusu. Tabii ben XZ Premium videosunda mümkün mertebe o tutuculuğu biraz anlatmaya çalıştım. Japonlar neden öyle yapıyorlar tarzında. Onlar biraz daha işin mühendislik ve üretim kısmında...
Bir de onlar intihar seviyor biliyorsunuz. Hani onlar bence çalışıyorlar hep beraber bu yüzden.
Orada aşırı karamsarlık var. Ormanda intihar oranı bayağı yaygınmış Japonya'da. O da ayrı, ayrı bir durum ama.
Telefonla intihar olayı da hep aynı tasarımı devam ettiriyorsunuz. Batıyor
o da ayrı bir durum ama şöyle bir durum var tabii bakıldığında. Yani şimdi cep telefonunu direnmelerinin belli başlı sebepleri var. Hep bir yorum vardır. Ne durur? İşte Nesne'nin interneti, akıllı ev, akıllı araba derken hepsinin merkezinde telefon olacağı düşünülür. Öyle potansiyel var ama oraya gelene kadar tabii tasarımı değiştiremediğin için evet. Çok daha karmaşık süreçlere giremiyorsun ister istemez. Bakalım ne olacak? Onu da bekleyip göreceğiz ama HTC ve Sony'de grafik kötü. Onu
yani Sony'deki grafiğin kötü olacağını ben daha fuarda ilk XZ1F'den elime aldığımda da söyledim.
HTC'si bayağı da kötü. HTC'si daha da kötü. HTC'sinin gidişat.
Ama HTC'sinin fiyat politikası yani. Falan o telefonla zor.
Şimdi kamerayla ilgili bir yorum vardı. Yine kamera tarafında DxOMark var biliyorsun. Kameralar, cep telefonu başta olmak üzere tüm kamera endüstrisi için belli kriterlerde detaylı testler yapıp işte en iyisi budur, en iyi ikinci budur tarzında yorumlar yapan. Daha önce tartışmaya açık bazı yorumlar oluyor. Örneğin Sony Xperia Z5'e mesela en iyi kamera, sahip telefon tarzında bir takım ünvanlar verdiler. Tabii biz direkt skora bakıyoruz ama aslında incelediğiniz zaman alt başlıklar halinde pek çok farklı kriterde puanlama yaptıklarını görmekteyiz. iPhone 10 çıkana kadar skorda tepeye Pixel 2 oynuyordu. Pixel 2'nin kamerası gerçekten, yani çift kamera olmadan o hem selfie tarafında hem de arka tarafı da öylesine bokeh yapabilmek ve neredeyse saç teline kadar çizebilen bir kabiliyeti var. Yazılım tarafını Google çözmüş gibi görünüyor. Pixel 2 vardı. iPhone 10 çıktı. iPhone 10'u test etmişler. Toplam skora bakıldığı zaman Pixel 2'nin 1 puan altında yer alıyor. Alt 2 skora bakıldığı zaman, ki temel kriter olarak fotoğraf ve videoyu ikiye ayırıyorlar. Fotoğrafta 101 puan alan ilk telefon olmuş iPhone'un 100 puanın üzerine çıkan. Videoda ise biraz puan düşük. Ortalamaya bakıldığı zaman ise Pixel 2'nin hemen altında, Note 8'in hemen üzerinde ikinci sıraya oturmuş kamera deneyimi olarak.
Ben bu firmaya saygımı Sony'nin telefonlarına en iyi kameraya sahip dedikleri anda yitirdim. O telefonların kameralarını test ettiğimde piyasadaki en kötü kameralara sahip olduğunu gördüm. O yüzden bunların verdiği puanlar beni hiç ilgilendirmiyor ya. Net.
Ya sonra şey de var. Şunu da söyleyelim. Günün sonunda hani hangi benchmark kullanırsan kullan, kullanıcının o telefonu kullanırken elde ettiği keyif, ekranda gördüğü görüntünün onda yarattığı hisler ve genel deneyim çok daha fazla önem arz ediyor. Ama tabii ki endüstri içerisinde bunlar tartışılıyor.
Abi Galaxy S5'ten bu yana Samsung telefonlarda, üst seviye telefonlarda kötü deneyim yaşayan adam yok.
Galaxy S5'ten bu yana Samsung ön kamerada 2K video sunuyor.
Hayır, hayır yani bak. Yani. Ve DxO marka baktığın zaman Samsung'un hep telefonları geriden gelmişti. Sony'nin bile gerisinde kaldığı dönem var, tamam mı? Ben çok iddialıyım. Galaxy S5'i getir ya da 6'yı getir. Sony'nin en tepe, en iyi modelini getir. Kamera da hala daha iyi çeker ya. Bak
diyorsun,
iddialıyım bu konuda.
Amerikalı dayıların dediği gibi. Money Talks Pro.
Yani burası çok acayip ya.
Ya Nasrettin Hoca'nın dediği gibi parayı veren düdüğü çalar misal
mi oluyor? Onun için yok iPhone en büyük aldı, yok o büyük. Zaten ne hikmetse hangi telefon çıksa hep en büyük puan oluyor. Yeni geçiyor bir puanla.
Yok orada haksızlık etmeyelim. Bazı iPhone'ları alt sıralara koydukları da oluyor.
Çok iddialı, iyi para harcayan telefonlar da hep yukarıda ama biz de şeye döndük abi. Bize de kullanıcı her şeyde para aldınız mı diyorlar ya. Bunlar da para al diye döndü ama ben size söyleyeyim arkadaşlar, bu firmanın puanlarını fazla şey yapmayın, takmayın.
Ama şöyle bir şey var. Pixel 2'lerin kamerası çok iyi. Yani ben ön yana örneklere bakıyorum.
Yani Pixel'in ön kamerasıyla çektiği bir fotoğraf var. iPhone 10 büyük ihtimalle arka kamerayla şimdi, çekmiyordur onu.
Yani iPhone 10'da mesela şimdi bakıldığı zaman ön kamera derinlik hesabı yapıyorum ve bokeh yapıyorum diyor da Pixel 2'ye kıyaslanan iki jenerasyon fark var.
Bir de Pixel 2 tek kameraya nasıl yapıyor, ben onu çözemedim onu hala da.
Abi öyle bokeh'i çift kamera da arka kamerada yapamayan telefon var.
Yapamayan telefon var. Uç noktada. O
i̇şte
yüzden,
yazılım abi. Yazılım konusu. Sonucunda...
Bak yazılım, bir de şöyle bir olay var. Şimdi neye göre puan veriyorsun? Yani anlatabiliyor muyum?
Bokeh katıyor mu? Ben onu geçin. Pixel 2'de.
O başka bir seviye
çok
ya.
Çok başka bir seviye ama evet. İşte Pixel 2'lerde tasarımlar abi. Özellikle o küçük modelde.
Abi bana saf Android dediğin anda zaten soruyorum. Ben saf Android'i sevmiyorum. Ben bunu birçok programda neden sevmediğimi de dile getirdim. Ama Android'in artık karmaşık hali de apayrı bir kargaşa oldu. Bence bunu bir programda senden oturalım. Ayrıntılı bir şekilde Android nereye gidiyor, ne gibi sıkıntıları var, kullanıcılar eşliğinde konuşalım canlı yayında.
Aslında şey yapmak lazım.
Seni bir gün Mesut Çelik'le canlıya alayım ben. Sen iPhone'cu olarak gel.
Böyle yapalım o zaman.
Böylece şey direkt yapayım. Karanlık tarafa seni koyayım.
Direkt beni şey yapalım o zaman. Evimden özel bir arabayla aldık. Tamam bu kameraman evet. Gelsin beni arabaya binerken. Arabada.
iPhone 10'unu kullanırken gel.
Arabanda limonatamı içerken falan. Aynen. Çeksin ondan sonra da işte müzikli, coşkulu bir müzikle yayına gireyim.
Tek kişilik stüdyo ya. Oğlum tek başıma stüdyoda kendim başıma canlı yapıyorum. Bir de seni öyle nasıl karşılayayım?
Ama güzel anons edersin ya.
Erdi niçin top programa yani. Davet etmiyorsun diyenleriniz vardı. Aha görün işte adamın istekleri burada arkadaşlar.
Ya da niçin etmeli diye yazın. Ya da niçin etmeli diye.
Karşılayamıyoruz.
Böyle şey yapalım. Evet arkadaşlar, buradan diğer haberimize geçelim. Samsung tarafından başta Galaxy S9, S9 olmak üzere muhtemelen en azından belki frekansı daha yüksek olmak üzere Note 9'da da kullanılabilecek işlemci piyasaya işlemcinin bazı detayları piyasaya çıkmış durumda. O da Samsung direkt bunu açıklamadı aslında. Şöyle oldu. Şimdi Ocak ayında CES fuarı var Amerika'da. CES fuarının verdiği ödüller var katılan ürünlere ve firmalara ve bu ödüller biliyorsun ki fuardan önce açıklanır
İkinci
genelde.
İkinci ödül mü verdiler?
Samsung'da da pek çok farklı, mesela AMD'de de Threat Pro ödül vermişler. Samsung'da da 5-6 kalemde farklı ürün ödül vermiş. Örneğin 49 inçlik olan bir oyun monitörü var ya yine devasa, ona da bir ödül vermişler mesela. Ödüllerden birisi Galaxy S9 ve Note 9'da kullanılması beklenen yeni Exynos 9810 işlemci olmuş. Şimdi buna isimlerden Samsung'un açıkladığı bazı detaylar var. Nedir bunlar? Şimdi birincisi...
CES'te bir sürpriz olur mu ya? Sen gittiğinde görebilir misin? Bu arada Erdi orada olacak başından sonuna.
Ben bile biraz uzun olacağım. Ben fuardan önce gideceğim. Etkinlik benim için en büyük heyecan verici etkinlik. Şimdi buradan sürprizi bozmayalım.
Evet. Paylaşmayalım ama yani orada inşallah bu chipset'i de görme şansın olur.
Bu chipset'i geçtim. Orada AMD GPU'lu Intel işlemci notebook görürsem evet, benim için bunları zaten bir şekilde
yalnız
görürüz.
Yalnız var olaya bak, AMD GPU'lu Intel notebook ve entegre.
Ya, belki onu da seninle ayrıca programda tartışmamız gerekiyor. Hani ben bir video yaptım vesaire, sen ikisi birde konuşmuşsundur ama bir de topluca bir aslında soru cevap şeklinde bakmamız lazım.
Bir gün canlı yayına gelirse onu da konuşuruz.
kriterleri koyacağız. Şimdi ortaya çıkan bilgilere bakıldığı zaman şunlar var. Birincisi ikinci nesil 10 nanometre kullandığı söyleniyor. Zaten şu an mobilde 10 nanometre üreten Samsung var. Hem Samsung kendi işlemcileri hem de Qualcomm'un işlemcilerini Samsung 10 nanometre olarak yapıyor ama şimdi ikinci nesil denliğine göre verimlilik biraz daha yüksek gibi görünüyor. İkincisi üçüncü nesil özelleştirilmiş çekirdek var diyor. Şimdi iki küme halinde olduğu için ona yüksek performans ve düşük enerji tüketimi. Yüksek performansa Samsung iki nesildir işte M1, M2 adında kendi özelleştirdiği tasarımları kullanıyordu. Şimdi üçüncü nesile geçmiş durumda da orada muhtemelen Cortex A75 adapte olacak gibi görünüyorlar. Üçüncüsü de modem tarafında bir güncelleme var. Modem tarafında hızla 1.2 gigabit'e kadar çıkacakmış yeni modemde ki burada ilk bunu Huawei duyurmuştu Kirin 970'e evet. Beraber dünya rekoru olarak. Şimdi ona Samsung tarafında yani. Eşlik edecek gibi görünüyor ve GPU'nun revize olduğu yenilendiği söyleniyor ama ne oldu bilmiyor ki ARM Mali'yi kullanıyorlardı. Muhtemelen Mali G72'nin yine belki MP20 çekirdekli versiyonu olabilir gibi görünüyor.
Neden ödül vermişler?
İnovasyon tarafında.
Yani inovasyon ne yapmışlar?
İşte kriterleri fuarda çıkıyorlar. Ödül verirken işte Samsung'u seçtik şöyle böyle oldu falan.
Yani
tarzında.
Şimdi işlemci tarafında bana şey garip geliyor. Apple'ın işlemcilerini bir koyup masaya bakıyorum tek çekirdek performansları. Bunların yok, herhangi bir şekilde ona, ödül almaları yok, pek mümkün değil.
Şimdi CS tüketici elektroniği fuarı olduğu için tabii şu an tahminde bulunuyorum. Onlar genelde değerlendirirken sub performans gibi daha mühendislik seviyesinden değildi işte. İşte Exynos 9'un sahip olduğu özelliklerle Samsung inovatif bir tasarım ortaya koyduğu şeklinde toplam paketi alıyor. İşte tabii işte vesaire tarzını yorumluyorlar ama Samsung'un işlemcileri birkaç jenerasyondur bayağı iyi, bayağı rekabetçi.
Kötü değiller, iyiler.
O konuda haklarını yememek gerekiyor. Gelişerek de devam ediyorlar bu tarafta. İşte bu Intel AMD entegrasyonundan sonra yani grafik tarafında bir rivayet vardı. Ben de onu haberde yazmaya çalıştım. İşte AMD, Raja Kodri biliyorsun AMD'den Intel'e geçti. Kademeli olarak Radeon Teknoloji grubunun Intel'e devredileceği, Intel'in de buna istinaden AMD'de bir şirketle birleşme ya da satılma durumunda x86 lisansını sürdürmeye, yani koruyabileceğine izin vereceği söyleniyor. Belki de Samsung olur, bilemiyorum. Samsung'la ilgili zaman zaytalar çıkıyor.
Samsung AMD'yi satın alırsa o bambaşka bir birleşme olur ya.
Sonucunda üretim kabiliyeti var, fabrikası var. Evet. Ciddi bir mühendislik birikimi de var, ilginç olur. 9810'u merak ediyoruz. Dediğimiz gibi ilk etapta Galaxy S ailesinin devam modellerini de göreceğiz. Sonra kademeli olarak Note 9'da da görürüz. Ve Snapdragon 845'in de bu arada rakibi olacak arkadaşlar. 845 demişken Qualcomm'a geçelim. Yani bir rakam var. 130 milyar dolar. Ki bunun 105 milyar doları artı 25 milyar dolar borçları üstlenecekler şeklinde yorumlanıyor bu. Broadcom diye bir firma var arkadaşlar. Uzun süre kendi işlemcilerini de yapmış ama şu aşamada daha ziyade işte Wi-Fi yolları, Bluetooth yolları, modemlerde vesaire gördüğümüz bir firma. Qualcomm'u satın almak üzere işte 100 milyar doların üzerinde teknoloji dünyasının gördüğü en büyük teklifi vereceği zaten geçim saatte çok konuşuldu. Ve bu paranın da büyük bir kısmını nakit ödeyecekleri, kalan kısmında işte hisse teslimi şeklinde olacağı tartışılıyor.
Şimdi Qualcomm'un piyasada herhangi başka bir chipset üreticisine alacağı haberi bizi şaşırtmazdı. Yani neden? Qualcomm sınıfında güçlü chipset üreten.
Onunla ilgili bir iddia var. Qualcomm'un NXP'yi satın alacağı konuşuluyor. Orada büyük balık küçük balığı yutar muhabbetle
i̇şte,
dönüyor.
Yani tam şöyle bir olay var. Yani sektörde şu anda Android cep telefonu üreteceksiniz. Üst seviye olacak dediğinizde tek bir chipset firması kullanıyorsun. Orta seviye olacak diyorsun yine tek chipset firması kaldı. Modem kullanacağım diyorsun tek bunlar var. Apple'da bile modem kısmına davalıklar benim teknolojimi çaldın çalmadın diye. Bu firmanın satılacağı ya da böyle bir satılma konusunun geçici aklımın ucuna gelmez benim.
Şimdi dikkat edersen şey var mesela. Bu tür büyük Amerikalı şirketlerde bir şey böyle ufak para kaybetmeye başladığı zaman mesela Qualcomm'da Snapdragon 810 döneminde özellikle çok tüm Snapdragon işte. Bölümünün satılacağı ve mobil işlemci pazarından çıkacağı konuşulmuştu Qualcomm'u. Çünkü Qualcomm bugün en büyük geliri bu 3G, 4G, 5G oradaki teliflerden kazanıyor. Orada
telifler
şekilde,
bir de bu operatörlere verdikleri danışmanlık.
Danışmanlık evet doğru o da var. Telefon üreticilerine danışmanlık veriyorlar. Orada tabii artık ticari modelle
hepsine danışmanlık
ama.
Veriyor. Evet firma çok büyük.
Pastanın büyük bir kısmı şey bu teknolojik patentlerden geliyor arkadaşlar. Şimdi Broadcom'un şöyle bir şey yapacağı konuşuluyor. Özellikle 5G'ye dönüş. Çünkü 5G'de ciddi bir kırılma yaşanacak tekrar. Özellikle 3G ve 4G'de Qualcomm hakimiyeti vardı ama 5G'de yok.
Yok. Çok open platform olacak. Orada herkes orada bir pay sahibi.
Herkes orada yeni Qualcomm olmaya çalışıyor. İşte evet. O noktada da Broadcom'un ki hani 5G'nin kritik öneme sahip olduğu yerler var. Mesela bu otonom araçlardan bahsediyoruz. 5G'nin olmazsa olmaz olacağı yerlerden bir tanesi. Nesnelerin interneti diyoruz. Keza önemli noktalardan bir tanesi. Akıllı ev keza benzer şekilde. Broadcom'un aslında Qualcomm alacağı ve ilk uçak Snapdragon'u satacağı konuşuluyor mesela. Tamamıyla bu kablosuz iletişim üzerine yoğunlaşacağı konuşuluyor.
Onda Samsung satın alır mı dersin yine? Apple'ın satın aldığını düşün.
Antitrust yasalarından dolayı izin verirler mi bilmiyorum. Vermezler çünkü Android tarafında hayat chipset olarak bakıldığı zaman evet. Başka çözümün yok. Çünkü MediaTek de artık ya çekildi o taraftan yapmıyor pek
canım
fazla.
Canım mobile alsın.
Bilmiyorum şimdi kaç para çekerler fiyatlı olur vesaire. Biliyorsun bu tür şirketlerde şey de önemli bir etken. Yani hani yatırımcılar ya da ortaklar şirketi devretme yazılandıklarında almak isteyen firmanın şirkete ne katabileceği ve orta uzun vadeli yol haritası yatırımlarına bakılacak.
Yatırımcıları kârlı mı hale getirecek yoksa zararı mı uğratacak? Ona çok önemli.
Temelde para da işin etken maddesi ama tabii yol haritası ve şirketi ne kadar büyütebileceği de burada önem arz eden konulardan bir tanesi.
Dünyada büyüyen bir pazar var. O da nedir? Nesnelerin interneti pazarının şu anda en bakir, en dokunulmamış pazar olduğu söyleniyor ve konuşulan rakamlar trilyon dolarlar seviyesinde oradaki açığın. Bugün 6 bin liraya telefon satılır mı satılmaz mı konuşuyoruz. Tabii, sonra 100 milyarı ağızdan almak bile bir tuhaf oluyor yani söylemek.
Zaten bakıldığı zaman Qualcomm'un şu an mevcut değer, yani işlem gördük hisselerin çok üzerine bir teklifle bu işi almaya çalışıyorlar.
İşte bu ülkenin satın şöyle olsa, şirketleri olsa değil mi? Şu olaya bak yani.
Zaten bundan sonra hani geçtiğimiz günlerde işte otomotiv üretimi konusunda da bir üstadın konuşmasını derken ne diyor? Bundan sonra diyor Türkiye'nin ekonomik anlamda büyümesi yüksek Ar-Ge yapılarak gelişen teknoloji ürünlerine bakar diyor. Yani yüksek teknoloji ürünlerine yüksek bakar diyor. O tarafta yani. Hakikaten bu önem arz eden konulardan bir tanesi. Bu arada aslında direkt mobil konumuz değil ama Qualcomm geçtiğimiz hafta içerisinde yeni Centric 2400 ARM tabanlı sunucu işlemcilerini duyurdu. Ben birkaç tablo gördüm orada. Intel'e çok ciddi rakip olabilecekler. Çünkü hem
kullanan olursa tabii.
Bu birkaç şey mesela Cloudflare'in kullanacağı söyleniyor mesela Cloudflare'in.
Cloudflare'i kullanırsa önemli.
Zaten bildiğin direkt şey. Cloudflare'den referans alarak bazı tabloları oluşturmuşlar ki tek bir rack sunucuda daha fazla işlemci kullanabilmen, watt başına düşen performans tarafındaki rekabetçi unsurlar vesaire. Qualcomm orada bayağı iddialı, onu da söyleyelim. Baya orta uzun vadede rekabetçi olabilir.
Orada çok iddialıyız diye gelip şu an hiç şey duymadım. O kadar fazla firma var ki sunucu pazarında.
Burada Qualcomm var abi. Qualcomm yaban atacak bir firma değil.
Orada şunu atlamamak lazım. Şimdi sunucu pazarında çok ufak bir not olarak düşeyim. Firmaların en önemsediği şey stabilite, uzun süreli güvenilirlik bir de teknik servis ihtiyaç duyduklarında
uyumlu keza.
Çok evet hızlı bir şekilde teknik servis ve uyumlu konusunda sorun yaşamamak. Bu yüzden yeni platformlara o kadar böyle şey yaklaşıyorlar ki. Uzaktan
bakıp deneysel. Şimdi çok büyük firmalara bakıldığı zaman Facebook, Google gibi firmalar artık kendi işlemcilerin gelişimi noktasında çok özel. Kendilerine az platform ve sunucu sistemleri kullanıyorlar ama geriye kalanların tarafında işte arayışlar da devam ediyor. Çünkü
mesela donanım haber gibi büyük kuruluşlar bizim için çok önemli işlemci seçmek.
Bizde
sunucunun stabilitesi ve ana sayfanın sürekli açık kalması için biz çok özel çalışıyoruz.
Hazır yeri gelmişken bu ufak bilgi notunu da sizlerle paylaşmak istedim. Xiaomi'den aslında iki tane haberimiz var. Birincisi Mi 6 ki efsane telefonlardan bir tanesidir. Onun 4 GB RAM'li ucuz bir versiyonu var. 2299 yuan gibi fiyat çekmişler. Yani Mi 6'nın 6 GB versiyonlarına göre aşağı yukarı 500-600 yuanlık bir fiyat farkı var. Birkaç yüz liraya denk gelen bir fiyat farkı bu. Ama tabii ki sonucunda erişilebilirlik anlamında daha erişilebilir bir telefon. Hani direkt RAM'ine vesaire bakmadan daha ucuz fiyatlı olduğunu almak isteyenler açısından bir seçenek olur. Zaten Türkiye'ye gelir mi? Spot pazarda ne oranda getirirler bilmiyorum ama özellikle Çin pazarında fiyat çok hassas olduğu için o tarafta belli oranda kendisini alıcı bulur diye tahmin ediyorum. Yani, 4 GB RAM'li sonucunda.
Bu fiyat 6, farkı
6
için,
var onu görürken 4 tabii.
200 lira aşağısına almam kesinlikle. Yani ha, 6 ne işime yarayacak dersen ben de bilmiyorum ama almam.
Seçenek her zaman güzel. 464 vermişler. Sonucunda
yani arada 400 lira fiyat farkı olsa tamam hadi bir deneyelim.
Görüyor musun sana? Hani hiç o RAM'e bakmadan teknolojik tarafını bilmeden en ucuzunu almak için giden adam Mi 6 istiyor, en ucuzunu almak istiyor. Yan markete gidiyorsun.
Ya bak 200 lira SD kart takma slotu olsa şeyi de anlarım. Dersin ki 200 lira da SD kart alırım. Öyle bir slot da yok.
SD kart yok evet.
Evet öyle bir sıkıntı var bunda.
Bir başka Xiaomi haberimiz Mi Mix 2'nin bir S uzantılı versiyonunun geleceği konuştu. O tarafta biliyorsun Mix ailesinde alt tarafta nispeten telefon geri kalan kısmına göre biraz daha kalın bir çerçeve var kamerayı konumlandırabilmek açısından. Onu kaldıracaklar ama üst kısımda iPhone 10 benzeri hatta iPhone 10'un neredeyse aynısı bir çıkıntının olacağı konuşuluyor ki ortaya çıkan bazı görseller de var.
Şimdi çok istiyorum bu telefon çıksın. Bu telefon çıktıktan sonra bu telefonun sahibi Android sever arkadaşlar yani Android telefonları özellikle takip eden arkadaşlar ne diyecekler çok merak ediyorum. Çünkü ben forumlarda bakıyorum çok fazla alay ediyorlar. Haklılar da yani gerçekten o çıkıntı garip duruyor. Bu telefonu Android severlerin sahip olmasını istiyorum herhalde özellikle.
Geçen şey var bir tane
haber. Emin ol çok sevecekler.
Geçen bir haber gördüm. Şey haberin başlığı şu. iPhone 10'da çıkıntı yok eten duvar kağıdı.
Evet gördüm. Orayı siyah yapıyor.
Orayı siyah yapıyor. Yani çok ilginç.
MKB işte paylaşmıştı yalnız. iPhone'un içini gösteren duvar kağıdı.
O çok evet. Güzel duvar kağıdı. Gerçekten o
bayağı
benim hoşuma giden bir duvar kağıdı oldu.
6000 lira verilir.
O duvar onunla markette 100 liraya falan satarlar mı?
Yani parayla. İyi ki o fiyata satarlar. 6 bin lira veriyorsan 100 lira da ateşle falan diyebilir adam.
6 bin lira adam 100 lira dua kağıdına verir mi?
Yok be o kadar da değil.
Niye az önce verirsen verirsin diyordun. Aa, bilmiyorum ama o ekranda iç yapısını gösteren dua kağıdı benim çok hoşuma gitti.
Vallahi.
Onu biraz düşünen iyi yaratıcı düşünmüş. Son haberimiz mevzu cephesinden aslında mobilitenin önceki bölümlerinin ufak ufak laf arasında söylemiştim ama en azından resmi olarak Genpa tarafı da bunu açıkladı. Mevzu Türkiye'ye geliyor arkadaşlar. Bu ay içerisinde cihazlar resmi olarak satışa sunulmuş olacak ama dediğim gibi bir sporcudan bir de ara satıcıdan değil. Bizzat mevzu Türkiye'de bir yatırım yaparak bir ofisleşme içerisinde. Murat diye sevdiğimiz bir arkadaşımız var bizim. Huawei'de çalışırken tanıştığımız ardından ZTE'ye geçen sonra mevzu herhalde Türkiye'de böylesine büyük Çin dişli kedinin üçünü birden gezen nadir insanlardan birisidir. Evet. Onun ülke müdürü olduğu altında yine başka çalışanların olduğu bir operasyon kapsamında geliyorlar. Tabii sorun şu. Mevzu şu an sadece Türkiye'de dünya genelinde.
MX4'ten sonra bir de MX5 var. Sonrasında değil. Telefon yok yani.
Eski havasında değil. Ha, bizim çok fazla gündeme getirmediğimiz Çin'de piyasaya çıkan ucuz yollu popüler telefonları yok değil. Var ama o
evet, MX4. Hepsinin dosyası bizde bir ara gündeme getireceğiz onları.
Ama o MX4 araştırmacı gazetecinde.
Evet. MX4 müthiş bir telefondu abi. Net söyleyeyim sana. Dönem için fiyat performans
orada
olarak.
Orada da ciddi mağduriyet var. Orada o telefonu alıp Türkiye'de sonra
yani
sıkıntı yaşayanlar.
Yani onu mağdur edenler işte paralel ithalat oluyor. Her zaman o risk var. Onu söylüyoruz biz insanlara. Ekranı düşürüp kırılıp değiştiremeyenler oldu. Yedek
parça bulamayanlar oldu vesaire.
Paralel ithalatta hangi firmadan alırsanız alın o risk var.
Ama şimdi ne güzel telefonu MX4 ya. Bir de Mediatek'in pik yaptığı dönemlerden birisidir o.
MX4, MX5. MX5 yine MX4'ten daha kötü sıkıntılı yanları vardı. Isınıyordu filan. Pili biraz daha kötüydü ama o da güzel telefon. Neden? Aynı tasarım dilinden devam ediyordu. Sonrasında leş.
Ben sonrasında Çin'e gittiğimde Pro 6'yı kullanma şansım oldu. O da nispeten fena cihaz değil gibi görünüyordu ama sonrası
pahalı
yok.
Telefonlar bir de. Bu arada söyleyelim. Sonrası pahalı
Pro'lar
telefonlar
çok
zaten.
Pahalı zaten. Evet. Zaten çok uzun süre bir şey konuşuluyor. Özellikle Pro'lar için Samsung'un pilot programı olduğu Exynos işlemci vesaire tarzında. Şimdi Meizu Pro 7 var. Mesela arkada ufak ikinci bir ekranı var. Farklı bir konsept. Kullanmak istiyorum. Ne kadar ilginç olduğunu ben de görmek istiyorum ama fiyatları yüksek.
Çok yüksek.
Dolayısıyla ben ilk etapta belki küçük adetlerde üst seviye telefonlar gelse bile ben fiyat performans odaklı telefonları getireceklerini düşünüyorum. Zaten doğrusu da olur. Çünkü Meizu Pro 7'yi getirip bugün yüksek bir alı satmaya çalışırsan hele ki bir de Mi 6 ve OnePlus 5 gibi her ne kadar bunun gibi resmi yollardan gelmiş olmasa bile 2000-2500 lira bandında böyle güzel telefonlar varken iş kolay olmaz.
Ne yapacaklar çok merak ediyorum. Pek şanslı olmadığını düşünüyorum. Çok geç geldiler.
En azından Xiaomi gelmedi. OnePlus zaten yok onlara nazaran.
Yani Meizu o MX4, MX5 zamanında tam Çinli telefonların böyle deli gibi merak edildiği, bizim her Çinli videomuzun deli gibi izlendi, bizim de clickbait bir sürü video çekecek şaka bir yana. Biz de o zaman o telefonların hepsini bir şekilde elde ettik şansımıza.
Geldi çoğu geldi.
Gerçekten yani. Çok şanslıydık. Hepsini ya gittik Amerika'da denedik ya Amerika'da gidip Çinli telefon denediğimiz var biliyorsun.
Qualcomm'da.
Hepsini çektiğimiz dönemler oldu. Bizim de öyle şansımıza denk geldi. Sanki böyle şey gibi olduk biz bir an. Çin marka tanıtım ajansı.
Çin'in fahri şeyi temsilcisi.
Aynen tamam. Öyle olduk.
Çin'in temsilcileri.
Bu markaların çoğu tanındı bu sayede. Kullanıcılar da tabii ki kendi aralarında gruplar kurdular, paylaştılar filan ama şu anda gerçekten yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Meizu'yu aynı oranda merak ediyor musunuz? Ben zannetmiyorum ya. Oppo'nun bile kalmadı esamesi Türkiye'de.
Meizu, ya Oppo şöyle tabii OnePlus da bir Oppo CD'de yani olacağı evet. Üzerinden biraz belki olabilir. Meizu tabii şöyle bir şey var aslında. Çin'de Xiaomi, Oppo'nun esamesi okunmazken Apple'ı kopyalayarak önce media player sonra telefonun içine giren Apple'a davalık olan Apple'ın Çin hükümetinden kapatın bundan fabrikasını
talep ediyor. Hatta bir ara Nokia markalı telefon satacak dedi o tasarımlarla.
Aynen, 5000'e falan yapacağız evet. Söylendi. Daha sonra işte
Linux telefon üreteceğiz dediler. İlk Ubuntu, prototipleri
Ubuntu
gösterdiler.
Ubuntu bir şeyler yaptılar vesaire. Yani ben hatırlıyorum o 2010'lardan önce falan Apple'la ciddi kavgalı olan yani hükümet seviyesinde kriz yaratan bir pozisyonları vardı. Ama sonrasında tabii Çinli firmalarda başarılı olan ve başarısız olanı aslında ayıran unsurlardan birisi o. Bir hype yarattıktan sonra onu ne kadar iyi koruyabildiğin ve sürdürebildiğin konusu. Bunlar pek onu sürdüremediler. Ama en azından şimdi bir ışık görmüşler ki Türkiye'ye böyle resmi olarak gelmeye karar vermişler.
Umarım bu, yanlış ışığı görmemişlerdir. Ölümden önce de bir ışık gördüğünü söyleyebilirim.
Diğer açıdan bakayım ya da umarım Xiaomi OnePlus'a belki bir şey olur da phase verir de.
Yani sonuçta bunlar Çinli. Yani burada başarılı olurlarsa diğer Çinli'ye belki fırsatı gider.
Ya bunlar kanka. Aynı restoranda yemek yiyorlar.
Şangay'daki
aynı mekanda gidiyorlar. Düşünsene. Ben seninle Meizu'yu konuşuyorum. Kardeş ya Türkiye'de deli gibi para kazanırız. Arkada Xiaomi'ci var. Mustafa hemen Türkiye'ye girişebiliriz tarzında. Belki öyle olabilir. Evet. Çünkü Çinlerde şey var. Genelde hepsi en pahalı işte Şangay. Şenzen'de falan yaşarlar. Gittikleri yerler genelde benzerdir. Belki ona vesile olur. Kim bilir.
Hayırlısı diyelim. Hayırlısı yani, Türk kullanıcısına rekabet getirsin. Fiyatlar düşsün. Ama yani Meizu telefonların arzu oranları %10'u bulmuştu biliyorsun. Zaten o paralel firmayı da batıranlardan sebeplerden bir tanesi bu. %10 demek 10 telefondan bir tanesi arızalı çıkıyor demek.
Firmanın kendisi yaptığı zaman o şey belki tolere edebilir ama bir paralel ithalatçı olup altına kalkamaz.
%4'ü geçtiği zaman tüm paraleller patlıyor biliyorsunuz. Aynen, LG de öyle paralel patlatan telefonlardan bir tanesi.
Bizim de sevgili arkadaşımız Murat Sungur Özkan'a başarılar dileyelim. Evet. Hani umarız Allah işleri rast gelirsin. Aynen, yol açık olsun.
Ama zaten burası olmazsa o başka bir yere geçecek gibi duruyor. Yani şimdi, şu an gezdiği şeye bakarsan
OnePlus.
Onun yolu açık. Önemli olan Meizu'nun yolu açık mı?
Ya o tabii yani ZTE tarafında şimdi son kullanıcı olarak işler çok istenildiği gibi olmadı. Mesela Axon 7 falan geldi ama devamı gelmedi. Orada hani
evet. ZTE'nin çalışmak zor ama o aynen. Tecrübeli en azından bu konuda. tecrübeli iyi işler yapacak.
Şu an Türkiye konusunda en fazla yatırım yapan firma en azından Huawei. Onu görüyoruz. Kendi cihazlarıyla ilgili çok yatırımlar
var. Huawei bile hala da tam olarak istediği noktada değilken bunların işleri gerçekten çok zor ya.
Çok zor. İşte o biraz hani World of Mouth olayı var ya, kulaktan kulağa, ağızdan ağza, işte bu telefon çok iyi, fiyat performans olayı iyi tarzındaki, mesela OnePlus'ın popüler olmasının sebebi budur. Zaman gösterecek mevzunun Türkiye'deki macerası. İnşallah hayırlı olur diyelim. Ve veda edelim arkadaşlar. Mobilitenin bu haftaki bölümünden şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın dostlar.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sundu.